Ayrım 18, sayfa 213. 12. kısım. O gün öğleden sonra Struan, Mutlu Vadi'nin kıyısına kurdurmuş olduğu büyük çadırın yanında duruyordu. Tayfaların büyük kayıktan fıçıları indirerek dikkatle büyük çadıra dizilmelerine gözcülük eden Kaptan Orlov'a bakıyordu. O kadar dalmıştı ki Mary Sinclair'in yaklaştığını fark etmedi. Genç kadın boynunun altından bağlanan bir bone takmıştı. Kahverengi çuha elbisesi yerleri süpürüyordu. Fakat kumaşın cinsi kötü, elbisenin biçimi de eskiydi. Omuzuna gözlerinin renginde gri bir şal almıştı. Temiz pak, yoksul ve kibar halli duruyordu. Genç kadın merhaba Tayfan dedi. Struan daldığı hayalden uyandı. Oh merhaba Mary, çok güzelsin. Mary hafifçe gülümsedi. Çok teşekkür ederim. Bunlar gerçekten değerli sözler. Sahille vadi, tüccarlar eşleri ve çocuklarıyla dolmaya başlamıştı. Hepsi de en iyi elbiselerini giymiş, birbirleriyle ahbaplık ediyorlardı. Grup grup askerler, gemiciler, şık subaylar etrafta geziniyorlardı. Açık arttırma memurunun kürsüsü 50 metre ileriye kurulmuştu. Struan, Gordon Chen'in de orada olduğunu fark etti. Delikanlı hemen selam verdi. Struan, onun kendisiyle konuşmak istediğini ve bu yüzden sabırla bir fırsat beklediğini anladı. ''İyi günler Gordon'' diye seslendi. ''Bir dakika sonra seninle konuşacağım.'' Gordon da bağırdı. ''Teşekkür ederim efendim.'' Tekrar saygıyla selam verdi. Struan, Rob'un yanında Sarah'la dolaştığını da görmüştü. Kadın hamilelikten dolayı iyice ağırlaşmıştı, yüzü bitkindi. Karen yanlarında zıplayıp duruyordu. Struan, Callum'ı görmek için etrafına bakındı ve onun hala amiral gemisinde olduğu kanısına vardı. Sonra oğlunun Glassing'le derin bir konuşmaya dalmış olduğunu gördü. Callum'ın gemiden çıkar çıkmaz yanına gelmeyişine şaşmıştı. ''Orlov, affedersin Tayfan, Bayan Sinclair'' dedi. Mary güldü. ''Kaptan Orlov, adamlarınızın 2 saattir sahile fıçı taşıdıklarını duydum. Bütün Avrupalıların sarhoş olmasını mı istiyorsunuz Bay Struan?'' Struan bir kahkaha attı. Orlov elini alnına götürüp Mary'yi selamladıktan sonra adamlarıyla çadıra girdi. Diğerleri çadırın yakınında toplandılar. Birkaçı da sahilde oturmuş zar atıyordu. ''Mary, binbaşı Glassing, bana eşlik etmek nezaketini gösterdi.'' diye mırıldandı. ''Biraz yürüyelim mi?'' Struan onun sesinden sinirli olduğunu fark etmişti. ''Tabii.'' Birlikte iç tarafa doğru yürüdüler. Kalabalıktan iyice uzaklaşınca Mary durdu. ''Önce kaybından dolayı çok üzüldüğümü söylemeliyim. Kantondan ayrılmandan önce seni görmeye çalıştım.'' ''Teşekkür ederim Mary.'' ''Dün gece de gemiye girmeye uğraştım. Ne halde olduğunu görmek istiyordum. Kötü Jos bu.'' ''Evet ama artık her şey geçti.'' ''Yine de yüzünden kederini okuyabiliyorum. Bunu başkaları göremez fakat ben farkındayım.'' İskoçyalı daima sade, basit ve sevecen bir kız gibi gözüken Mary'nin aslında öyle olmadığını anımsayarak durakladı. ''Sen nasılsın?''
''Hayat beni eğlendiriyor. Şimdilik öyle. Brock'u yendiğine memnun oldum.''
''Yenmiş miyim?''
Mary gülümsedi. ''Kırklak gümüş, 4 para.''
''Bunu nereden biliyorsun?''
''Yüksek yerlerde ahbaplarım olduğunu unuttun mu Tayfan?'' ''Ama Tayfan'ın yanındayken o ahbaplardan nefret ediyordu.''
''O paraların diğer yarıları kimlerde?''
''Bunu öğrenmemi ister misin?''
''Belki şimdiden bunu biliyorsun.''
''Ah Tayfan, sen erkeklerin en üstünüsün.''
Adama olan sevgisi daha da artmıştı.
''İkisinin nerede olduğunu biliyorum. Diğer ikisinin kimde olduğunu anlayınca sana haber veririm.''
''İkisi kimde? Jinkua'da mı?''
''Biri onda. Şimdi kantonda 2000 mızraklı asker var. Bir de ateş gemilerinden oluşmuş çok büyük bir filo. Eğer bizim filo Bogne Kalesi'ne saldırmaya kalkarsa o donanmada bize karşı saldırıya geçecek.'' ''Başka bir filo da 50 mil kuzeyde bekliyor. Vukvok adı senin için bir şey ifade ediyor mu?''
Struan düşünür gibi yaptı fakat fena halde şaşırmıştı. Skrager'la karşılaşmadan önce Struan korsan kralı Wu Fang Choi'nin adını duymuştu. Ama oğlunun lafını işitmemişti hiç. Maus'a bile Çin gemisinde olanları anlatmamıştı. Sadece Rob ve Callum durumu biliyordu. Mary'nin işi onlardan öğrenmiş olması da imkansızdı.
Haberi Jinkua ya da Wu Kuok'tan almış olacaktı.
Bu sıradan bir isim, neden sordun?
Kendisi Wu Fengchui'nin büyük oğlu.
Struan şaşırmış gibi bir tavır takındı. Korsan kralı, beyaz lotus.
Mary neşeli neşeli, seni şaşırtmaya bayılıyorum dedi. İmparator el altından Wu Fengchui ile Wu Kuok'a mandarinlik teklif etmiş. Fukien bölgesi ve Formosa'nın genel valiliğini de. Buna karşılık korsanlar bütün filolarıyla Hong Kong'daki gemilere saldıracaklarmış.
Ne zaman saldıracaklar?
Bu seferki hayret gerçekti. Daha karar verilmedi. Çinlilerin dediği gibi pazarlıklar devam ediyor.
Struan Wu Kuok'un istedikleri beni şaşırtmak için bir oyun muydu diye düşündü. Bu benim rahatlamamı sağlayarak tuzağa düşmemi kolaylaştıracak şeytanca bir plan mı? O halde paraların ne anlamı var? Sonra onlar bütün filolarını tehlikeye atarlar mı?
Bu korsan köpeklerinin 4000 teknesi bizi mahveder.
Belki. Kıza baktı. Eğer kabul ederlerse sen ne zaman saldıracaklarını öğrenebilir misin Mary?
Pek bilemiyorum ama herhalde öğrenirim. Hepsi bu kadar değil Taipan. Başındaki parayı da iki katına çıkardılar. Callum'un başına da 10.000 dolar kondu. Bütün İngilizlere de öyle.
Sesi ifadesizleşti. Mai Mai, Duncan ve Kate'i de sağ kaçırana para verilecek.
Ne? 3 gün önce duydum. Sen burada yoktun. Onun için ilk bulduğum gemiyle Macao'ya geçtim. Orada da bulamadım seni. Bunun üzerine Mai Mai'yi görmeye gittim. Senin tarafından geldiğimi, onların tehlikede olduklarını duyduğumu söyledim. Sonra kompradoruna giderek senin adına Mai Mai'yle çocukları evine almasını istedim. Eğer sen dönmeden onlara bir şey olursa senin hem kendisini hem çocuklarını hem de çocuklarının çocuklarını asacağını söyledim.
Chen Sheng ne dedi?
Hiç korkmamanı söyledi. Mai Mai'yle çocuklarını onun evine yerleştikten sonra Hong Kong'a döndüm.
O gümüşü biliyor mu?
Tabii, gümüşün bir parçası, küçük bir parçası da onun. Daha iyi bir yatırım yapabilir miydi?
Diğerleri kimler?
Chen Sheng, Jin Kua, Zhou Hong tüccarlarını biliyorum. Onların hepsinin hisseleri var. 15 lakh kadarı saydıklarımdan. Gerisinden pek emin değilim. Belki de Manchu mandarinleri verdi kalan gümüşü.
Tisen?
Hayır, o iyice gözden düştü. Bütün servetine el kondu. Zhou Hong onun 2000 lakh altınının gittiğini tahmin ediyor.
Chen Sheng onlara bakacağını söyledi mi?
Sen tekrar zengin olduğun için kendisi onları hayatıyla koruyacaktır. Şimdilik öyle hiç olmasa.
Burada bekle Mary.
Struan kıyıya doğru dönerek gözleriyle etrafı araştırdı ve Maus'u buldu. Ona seslendi.
Rahip yaklaşınca da Wolfgang dedi, Orlov'a git. Çin bulutuyla Macao'ya hareket edin. Mai Mai ve çocukları alarak buraya getirin. Yelkenleri açıp tam yol alın. Kudahi burada çadırın başında kalsın. Yarın döneceksiniz. Onlar Chen Sheng'in evinde.
Oraya açık açık mı gireceğiz?
Evet, hemen git.
Bu iş açıkça olmaz Taipan. Kendini mahvedersin, seni aforoz ederler.
Mandarinler onların başına para koymuş, çabuk ol.
Gott im Himmel.
Dipnot ulu tanrım. Maus sinirli sinirli sakalını çekiştirdi.
Ben onları gizlice getiririm, Orlova da yemin ettiririm.
Struan Mary'nin yanına döndü. Onların kaçırılacağını sana kim söyledi?
Tanımazsın.
Kendini tehlikeye atıyorsun kızım. Ağızlarından laf alıp kendi başına hareket etmen tehlikeli.
Çok dikkatliyim.
Macao'dan ayrıl git. Hayattayken bu işleri bırak. Josun daima devam etmez.
Senden söz ederim Taipan. Çinli metresini burada herkesin karşısına çıkaramazsın. Seni bile ezerler Taipan. Eğer o ahlak kurallarına karşı gelirsen bunu yapmak zorunda kalırlar. Kadın Çinli. Soyda evi düşünmek zorundasın. Mai Mai'yi gizlediğin sürece mesele yok. Görmedikleri şey onlar için yok demektir. Sana akıl öğretmek bana düşmez. Bunu herkesten iyi bilirsin. Fakat yalvarırım kadını gizle.
Tehlikeye girmedikleri sürece öyle yapacağım Mary. Sana da bir borcum var.
Evet, gözlerinde tuhaf bir pırıltı belirdi. Senden bir şey isteyeceğim.
Söyle.
Ne istersem yapacak mısın?
Söyle.
Şimdi değil, istediğim zaman söyleyeceğim bunu. Yalnız daha dikkatli olmalısın Taipan. Ben bir kadınım ve kadınların kafası erkeklerinkinden çok farklı şekilde çalışır.
Adam öyle diyerek güldü.
Gülüşün o kadar tatlı ki Taypan. Struan eğilip selam verdi.
Teşekkür ederim, bu gerçek bir iltifat.
Kadının koluna girdi ve birlikte kıyıya doğru yürüdüler.
Sana Maymay ve çocukları kim haber verdi?
2 yıl önce haber kaynaklarımın gizli kalmasına karar vermiştik. Maymay'la sonunda tanıştığıma memnun oldum. Ne kadar güzel bir kadın, çocuklar da öyle.
Adamın kolu kendisini ısıtıyordu.
Burada kaç gün kalacaksın?
Birkaç gün, yalnız kalınca Horatio ne yapacağını bilemiyor.
Ha, Chen Sheng benim kanton lehçesi konuştuğumu biliyor tabii. Şimdi Maymay da öğrendi. Bunu gizli tutmasını istedim. Bunu yapar değil mi?
Tabii, bu bakımdan korkun olmasın.
Wu Kuok ateş gemileri ve 3 parayı aklından çıkarmaya çalıştı.
Bir sır başka sırrı hak eder. Soylu ev 30 gün sonra bir balo verecek. Sen de davetlisin tabii. En iyi giyinen kadına 1000 sterlinlik bir ödül vereceğiz.
Harika. Fakat senin gözlerini oyarlar Taypan.
Aristotle hakem olacak.
Yine de gözlerini oyarlar.
Birdenbire yüzündeki ifade değişti.
Aklında olsun, Asya'nın en fazla peşinden koşulan erkeği sensin şimdi.
Mary'nin gülüşü yarı alaylıydı.
Vaktin varken kendine bir eş seç. Birçok kaltak sana donlarını göstermeye kalkacak. Birçok anne de kızlarını senin yatağına sokmak için hazırlık yapacak.
Böyle konuşmamalısın.
Seni uyarmadığımı söyleme oğlum. O 1000 sterlini kazanmayı isterdim.
Birden neşesi kaçtı.
Bildiğin gibi elbiseyi yaptıracak param var. Fakat böyle bir elbise herkesin tanıdığı Mary Sinclair'i mahveder. Herkes bizim hamallar kadar yoksul olduğumuzu biliyor.
Fakat kimse sana bir elbise hediye etmeme bir şey diyemez. Daha doğrusu bu teklifi Horatio aracılığıyla yapmama bir şey diyemezler.
Sahi mi Taypan? Parayı sana geri veririm.
Evet, yalnız hediye hediyedir.
Benim için sen tanrısın diyen kız dönerek tek başına iç tarafa doğru yürüdü.
Struan bir an onu seyrettikten sonra Gordon Chen'e doğru gitti.
Her geçen gün o daha çok Çinli'ye benziyor diye düşünüyordu. Skinner birdenbire onun yolunu kesti.
Ah, merhaba Bay Skinner.
İyi günler Bay Struan. Doğuda büyük bir gün değil mi?
İzninizle biraz işim.
Gazeteci kımıldamadı.
Sizi fazla tutmayacağım. Bay Struan, sizi dün gece görmeye çalıştım. Soylu evin senetlerinin vadisi bugündü sanırım. Bunlar karşılanacak mı?
Bu konuda kuşkunuz var mı Bay Skinner?
Gümüş hakkında söylentiler dolaşıyor. Bunların doğru olduğunu umarım. Oriental Times'ın sahip değiştirmesini istemem.
Ben de öyle. Şimdi izninizle. Bu gece size ilginç bir haber vereceğimi sanıyorum.
Skinner Taypan'ın Gordon Chen'e yaklaştığını gördü ve o konuşmayı duyabilmeyi istedi.
Gordon Chen, kaybınız için çok üzüldüm diyordu. Sizi görmeye çalıştım ama görevimi yapamadım. Bir dua adadım.
Teşekkür ederim.
Annem 100 günlük geleneksel yası tutacağını size söylememi istedi.
Struan kadının bunu yapacağını bilmesine karşın, lütfen kendisine söyle, buna hiç gerek yok dedi.
Seni son gördüğümden beri ne yapıyorsun?
Chen Cheng'e kredi bulması için yardım etmeye çalıştım. Fakat korkarım başarıya erişemedik.
Rüzgarda saç örgüsü sallanıyordu.
Struan, kredi kolay bulunmaz diye cevap verdi.
Evet öyle, çok üzgünüm.
Gordon Chen, Çin bulutunun ambarındaki büyük miktardaki gümüşü düşünerek babasına hayran oldu. Söylentileri bu sabah duymuştu.
Taypan nefret edilen Mançuların burunları dibinden o gümüşü kaçırmıştı.
Fakat terbiyesizlik olacağı için soylu evin yeniden doğuşu hakkında bir şey söylemedi.
Belki sana da biraz kredi verme zamanı gelmiştir. Bunu ayarlayabileceğimi sanıyorum. 1 lakh gümüş desek...
Gordon Chen gözlerini kırpıştırdı. Sonra soluk soluğa bu çok büyük bir kredi diyebildi.
Kârın 1/4'ünü sen, 1/3'ünü ben alacağım.
Gordon Chen hemen kendisini topladı.
Bu çok adil öneri efendim. Cömertlik. Bu zor zamanlarda çok ele açık bir davranış.
Fakat ben 2/3, siz 1/3 alırsanız bu benim kazancı çok daha fazlalaştırmama yardım eder.
Kazancın büyük olacağını umuyorum.
Struan yaprak sigarasını attı.
Seninle ortağız. Ben yarısını, sen yarısını alacaksın. Bu aramızda gizli bir anlaşma olacak. Sen defter tutup her ay bana hesap vereceksin, kabul mü?
Kabul. Siz çok cömertsiniz efendim, teşekkür ederim.
Bu gece beni gör, gerekli kağıdı sana veririm. Dinlenen bulutta olacağım.
Gordon Chen öyle mutluydu ki zıplayıp neşeyle bağırmak istiyordu. Babasının neden bu kadar cömertlik ettiğini anlayamamıştı. Fakat bu bir lakın bin misli artacağını biliyordu. Hemen Joss sayesinde diye ekledi. Sonra Hung Mun Tong örgütünü hatırladı ve Tong'a olan bağlılığını sarsıp sarsmayacağını düşündü. Böyle olursa hangisi baskın çıkacaktı? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu anlaşma hemen başlayabilir mi?
Evet, herhalde biraz toprak almak isteyeceksin.
Düşündüm ve Gordon Chen sustu. Kalım kaşlarını çatmış geliyordu.
Struan, merhaba Kalım dedi.
Struan kıyıdakilerin bakışlarını ve sessizliği fark ederek bu Gordon Chen dedi.
Oğlum Kalım.
Gordon Chen eğildi. Sizinle tanıştığım için onur duyuyorum. Struan, Gordon Chen senin yarı kardeşindir dedi. Biliyorum. Kalım elini uzattı. Seninle tanıştığıma memnun oldum.
Struan'ın kendisini oğlu olarak tanıtmasına iyice şaşıran Gordon bu eli saygıyla sıktı.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
Kalım kaç yaşındasın Gordon diye sordu.
20 efendim.
Kardeşler birbirlerine ilk adlarıyla hitap etmeliler, öyle değil mi?
Eğer siz öyle arzu ederseniz.
Birbirimizi iyi tanımamız gerek.
Kalım kendisinin Gordon'u kabullenmesinden afallayan babasına döndü.
Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim baba. Sadece Gordon'la tanışmak istemiştim.
Struan sahili saran sessizliğin bozulduğunu hissetti. Ve Gordon'un yanaklarından süzülen yaşları görünce büsbütün şaşırdı. Gordon güç bela konuştu. Bağışlayın, ben bütün ömrümce bunu bekledim Bay Struan. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
Birçok kimse bana Taipan diyor oğlum. Bay Struan'ı unut.
Struan Kalım'ın arkasından gidecekken Longstaff'ın büyük kayığının sahile yanaştığını gördü. Amiral ve bir grup deniz subayı da onun yanındaydı. Horatio da oradaydı tabii. Struan iyi diye düşündü. Brock'un sırası geldi. Rob'a el salladı ve Brock'u işaret etti. Rob karısından ayrılıp Kalım'a yetişti. Birlikte Struan'ın yanına geldiler.
Kağıtlar sende mi Rob?
Evet.
Öyleyse gel, borç senetlerimizi geri alalım.
Kalım'a baktı.
Telaşlanacak bir şey yok oğlum.
Öyle.
Yürürlerken Struan, Gordon'la tanıştığına memnun oldum diye mırıldandı. Teşekkür ederim Kalım.
Ben bugün herkesin içinde onunla tanışmayı istedim.
Neden?
Gurur kurtarmanın çok önemli olduğunu söyleyen sen değil misin?
Gordon'u sana kim söyledi?
Kalım, bugün seni Gordon Chen'le görünce dedi, Glassing'e sordum. O gerçeği bana söyleyecek kadar dürüstlük gösterdi.
Struan durdu. Yani benim söylememem dürüstlüğe sığmadı mı?
Hayır, yaptığın şeyler konusunda bana hesap vermek zorunda değilsin. Bir baba oğluna hiçbir zaman hesap vermez, öyle değil mi?
Rob sıkılarak mırıldandı. Gordon iyi çocuktur.
Struan, neden ona yaşını sordun dedi.
O da benim yaşımda. Bu önemli değil baba.
Senin için önemli, neden? Şey, bu bir ahlak görüşü. Aynı yaştaysak demek onun annesi de benim annemin zamanında vardı. Yani bu bir zina.
Erkekliğin kurallarından biri de zinadır. Bu güneşin doğması ya da ölüm gibi önüne geçiremeyecek bir şeydir.
Fakat on emre göre böyle değil.
Kalım gözlerini babasından kaçırdı.
Longstaff geldiğine göre satış başlayacak artık.
Bu yüzden mi böyle sinirlisin?
Gordon'la karşılaşıp on emri bana uygulamaya kalktın. Brock'un yanında bana ihtiyacın olmayacaktır baba. İzin verirsen ben işlerin hazır olup olmadığına bakayım.
Nasıl istersen oğlum. Bu ender bulunur bir fırsat. Bizimle kalmalıydın ama sen bilirsin.
Struan yoluna devam etti. Kalım da bir an durakladıktan sonra ona yetişti. Longstaff ve grubuyla karşılaştıkları zaman Struan şapkasını çıkarıp "Günaydın Ekselans" dedi.
''Oo, iyi günler Dirk, Rob.''
Longstaff durmadı.
''Başlamaya hazır mısın Kalım?''
''Biraz sonra Ekselans.''
''Acele et, gemiye dönmemiz gerek.''
Sonra hakaret edermiş gibi ekledi.
''Geldiğin iyi oldu Dirk.''
Diğerlerine selam vererek yürümeye devam etti. Struan mırıldandı. ''Üç dakika sonra değişecek.'' Kalım'ın sesi acıydı. ''Budala, aşağılık, hastalıklı göbek. Tanrı'ya şükürler olsun ona hizmet ettiğim son gün bu.''
Struan dudak büktü. Senin yerinde olsam Longstaff'tan yararlanmaya bakarım.
Nasıl?
Biz eski gücümüze kavuştuk. Fakat yasa sayılan kağıtlara imza atan el onun. Onun eline de rehberlik etmek gerekiyor.
Bort ve kaptanı Nagrek Thump, Brock, Liza ve kızların yanında duruyorlardı. Skinner tek düze bir ıslık çalmaya başlayarak onlara sokuldu. Aristotle Quans bir fırça darbesini yarım bırakarak durdu. Struan şapkasını çıkardı. ''İyi günler hanımlar ve beyler.'' Liza Brock sakin sakin selam verdi. ''İyi günler Bay Struan. Sen Tess'le Lilibet'i biliyorsun değil mi?''
''Tabii.'' Kızlara gülümserken Tess'in iyice gelişmiş olduğunu da fark etti. Brock'a baktı. ''İşimizi halledebilir miyiz?''
''Uygun bir zaman. Liza sen kızlarla gemiye git. Sevgili Tess, kendine de kardeşine de dikkat et yavrum. Haydi şimdi gidin güzellerim ve anneniz ne derse onu yapın.''
Kızlar selam verip oradan kurtuldukları için annelerinin önünden koştular. Brock, çocuklarla gemi hayatı çekilmez. İnsan endişeden çıldıracak gibi oluyor.
Öyle, Struan banka senedini Gort'a verdi. Ödeştik Gort.
Gort teşekkür ederim diyerek mahsus senedi inceledi.
Bu para belki işimize yarar. Belki tepenin birazını babamdan satın alırım.
Struan'ın gözlerinin rengi koyulaştı. ''Haydi bizim çadıra gidelim.'' Önden yürüdü. Rob ve Callum onun peşindeydiler. Rob kendisi değil, ağabeysi Taypan olduğu için memnundu. Eski korkusu geri dönmüştü. Brock'la nasıl başa çıkacaktı?
Struan çadırın dışında durup Kudai'ye işaret etti. İkinci kaptan bekleyen gemicilere seslendi. ''Hemen gelin.''
Oradakilerin şaşkın bakışları arasında gemiciler çadırı indiriverdiler.
''Şimdi bizim borç senetlerini ver lütfen Tyler.''
Brock cebinden senetleri çıkarıp kuşkuyla Struan'a bakarak uzattı.
824.000 sterlin.
Struan senetleri Rob'a verdi. O da bunları kopyalarıyla karşılaştırdı.
Struan teşekkür ederim diye gülümsedi. Şunu imzalar mısın?
Neymiş o?
Bir makbuz.
Brock bankerinin senedi nerede diye sordu.
Biz peşin parayla ödeme yapmaya karar verdik.
Gemiciler söktükleri çadırı çektiler. Boş fıçıların oluşturduğu siperlerin gerisine gümüşler birer duvar gibi dizilmişlerdi. Üst üste konmuş sıralarla gümüş külçe güneşte donuk donuk parlıyordu. Brock büyülenmiş gibi gümüşlere baka kaldı. Hong Kong'a inanılmaz bir sessizlik çöktü. Struan kayıtsız bir tavırla, ''Soylu ev peşin para ödemeye karar verdi.'' dedi. Bir kibrit çakıp borç senetlerini tutuşturdu. Üç yaprak sigarası çıkarıp birini Rob'a, birini oğluna ikram etti. Sonra sigaraları borç senetlerinin aleviyle yaktı.
''Gümüşler tartılmıştır ama miktarı kontrol etmek istersen şurada tartı var.''
Brock'un yüzüne kan hücum etti.
''Allah belanı versin.''
Struan yanan kağıtları yere atarak topuğuyla ezdi.
''Teşekkür ederim Kudahi. Adamları alarak yağmur bulutuna dön.''
''Emredersiniz.'' Kudahi ve gemiciler gümüşlere son bir kez hasretle bakarak kayıklarına koştular. Struan kardeşine döndü. ''Bu iş bitti. Şimdi toprakla meşgul olabiliriz.'' Rob ender görülür bir olay gerçekten dörtledi. Olağanüstü bir fikirdi bu doğrusu. Callum sahildekilere baktı. Gizlice kendilerini süzen gözlerdeki haset ve açlığı gördü. Kendi kendine soylu evin bir ortağı olduğum için teşekkür ederim Tanrım dedi. Yine beni bu işte kullandığın için sana şükürler olsun. Brock geçirdiği şaşkınlıktan kurtulmuştu.
Gort hemen adamlarını buraya getir. Sesi hafifti. Çabuk ol, hepsi silahlansınlar. Neredeyse Asya'nın bütün dinsiz korsanları boğazımıza yapışacak.
Gort koşarak uzaklaştı. Brock da tabancalarını çıkarıp Nagrek'e verdi.
''Biri 5 metre yakına gelecek olursa kafasını dağıt.''
Longstaff'ın yanına gitti.
''Excellence, askerleri bana ödünç verir misin? Yoksa başımız belaya girecek.''
''Ne? Asker? Asker mi?''
Longstaff gümüşlere bakıp gözlerini kırpıştırdı.
''Hepsi gerçek gümüş mü?''
''Hepsi de, aman tanrım. 800 bin sterlin değerinde mi dedin?''
Brock sabırsız sabırsız cevap verdi.
''Biraz daha fazla. O askerler, denizciler. Silahlı kim varsa bunu korumalı.''
''Ha evet, silahlı asker tabii. Amiral lütfen bu işi siz halleder misiniz?''
Amiral Kraliyet Donanması subayları dahil herkesin gözlerinde gördüğü açlık ve hasetten tiksinip büyük hiddete kapılmıştı. Olanca sesiyle ''Buraya!'' diye haykırdı. Denizciler ve askerler koşarak geldiler.
''Şu hazinenin 50 adım ilerisinde durup çevreyi kuşatın. Daha yakına gitmek yasak. Anlaşıldı mı?''
Kötü kötü Brock'a baktı.
''Bir saat için bu sorumluluğu kabul ediyorum. Sonra gümüşü olduğu yerde bırakacağım.''
Küfretmemek için kendisini tutan Brock, "Teşekkürler amiral," dedi. Bir yandan da Gort'un beyaz cadıya giden büyük kayığına bakıyordu. Oğlu bir saatte adamlarla gelebilirdi. Struan'a ve gümüşe küfrediyor, bu kadar külçeyi kime verebileceğini düşünüyordu. Savaş olursa ticaret durur, olmazsa gümüşle çay alırsın. Fakat savaşta tüccarların senedi 10 para etmez. Tanrı'nın belası soylu ev dışında tabii. Bu gümüşü elinden çıkarana kadar rahat edemeyeceksin. O namussuz şeytanın sana böyle bir oyun oynayacağını düşünmeliydin. İşte seni kapana kıstırdı. Brock gümüşü düşünmemeye çalışarak Struan'a baktı ve onun alaylı gülüşünü görünce öfkeleniverdi.
Daha gün bitmedi.
Struan, haklısın Tyler, diye cevap verdi. Görülecek bir hesabımız daha kaldı.
Doğru.
Brock sessiz kalabalığı yararak açık arttırma kürsüsüne doğru gitti. Callum endişeyle sesini hafifleterek "Dinle baba," diye fısıldadı. "Rob amca haklı. Brock müzayedede fiyatını arttıracak ve..."
"Yine başlama oğlum. O tepe soylu eve ait."
Callum çaresiz bir tavırla babasına baktıktan sonra uzaklaştı. Struan kardeşine döndü.
"Çocuğun nesi var kuzum?"
"Bilmem, bütün gün öyleydi."
Sonra Struan kalabalığın eteklerinde duran Sarah ve Karen'i gördü. Kadın soluk yüzüyle bir mermer heykele benziyordu.
"Rob, karına burada kalacağını henüz söylemedin mi?"
"Hayır."
"Artık zengin olduğumuza göre söylemenin tam zamanıdır."
Sarah'a yaklaştılar ama kadın onları fark etmedi bile.
"Karen, merhaba Dirk amca," dedi. "O güzel tuğlalarınla oynayabilir miyim?"
Sarah o zaman döndü. "Onlar gerçek mi?"
"Rob, evet Sarah," diye cevap verdi.
Kadın yanaklarından yaşlar süzülerek Struan'a yaklaştı ve onu öptü.
"Teşekkür ederim."
"Bana teşekkür etme Sarah. Bu kadar madenin bedeli bazen çok yüksek oluyor."
Şapkasına dokunup selam vererek uzaklaştı.
"Ne demek istedi o Rob?"
Rob açıklayınca kadın kaşlarını çattı.
"Ben ilk gemiyle gideceğim. Bebek doğar doğmaz. Bir daha o kadını bulamaman için de dua ediyorum."
"Yine bu tatsız konuyu açma Sarah, rica ederim. Güzel bir gün, yine zengin olduk. Dünyada istediğin her şeye sahip olabilirsin."
"Belki, ben koca olarak bir erkek istiyorum."
Sarah ağır ağır büyük kayığa doğru yürüdü. Rob peşinden gitmeye kalkınca da omurdandı.
"Teşekkür ederim, ben kendi kendime kayığa binebilirim. Gel Karen yavrum."
Rob geri dönerek Quance'la konuşan ağabeysinin yanına gitti.
"Aristotle merhaba Rob," diye gülümsedi. "Taypan'a da söylediğim gibi nefis bir hareket o. Tam soylu eve yakışacak bir hareket."
Struan sordu, "Chevuan nerede?"
"Zavallı kız hasta."
Quance biraz enfiye çekti.
"Sen bir prenssin. Bana biraz borç verebilir misin? Önemli bir iş için gerekiyor da."
"Hastalığı neymiş?"
Ressam etrafa bakınarak sesini alçalttı.
"Aşık olmuş."
"Kime?"
"Sana oğlum."
Struan kaşlarını çatarak "Canın cehenneme Aristotle," omurdandı.
"İster inan ister inanma, birkaç kez seni sordu."
"Poz verirken mi?"
Ressam masum masum "Ne pozu?" diye sordu.
"Hangi poz olduğunu biliyorsun."
Ufak tefek adam güldü.
"Kız aşık, şimdi zengin olduğuna göre kendisini alabilirsin."
"Para istediğin önemli iş nedir?"
"Sevgili oğlum, biraz tedaviye ihtiyacım var, sağlığım iyi değil."
"Ben senin sorununu biliyorum. Senin yaşında bir adam için tiksinti verici bir iş. Hala çapkınlıklısın."
"Keşke sen de benim gibi talihli olsan evlat. Hala çok güçlü olduğumu itiraf etmeliyim. Benim gibi parasız zinde bir erkeğe 50 sterlin azdır bile."
Struan eğilip ressamın kulağına fısıldadı. "Sana 100 altın kazandıracak bir iş ister misin Aristotle?"
Quance hemen elini uzattı. "Bunun şerefine el sıkışalım. Kimi öldüreceğim?"
Struan gülerek ona baloyu ve hakemliği anlattı.
"Ressam olmaz," diye bağırdı. "Ben budala mıyım? Benim gözlerimi mi uyduracaksın? Asya'daki her kaltak beni kovalasın mı istiyorsun?"
"Ancak senin gibi güzellikten anlar bir sanatçı ve..."
"Tanrı üzerine asla! Sevgili dostum, senin 100 altının benim canımı tehlikeye atar. Bunu 200 altın yapsan..."
"Struan oldu," dedi. Ressam Longstaff'ın kendilerine doğru geldiğini görerek "ben gidiyorum," diye mırıldandı.
"Hoşça kalın çocuklar."
Longstaff'ın yanından geçerek kibar bir tavırla şapkasını çıkardı. Longstaff gülümseyerek
"ah Dirk," diye söze başladı. "Aristotle neden o kadar neşeliydi?"
"O da senin gibi soylu evin ayakta kalmasına sevindi."
Çok da haklı doğrusu.
Longstaff pek candan ve çok da saygılıydı.
Asya'da bu kadar gümüş olduğunu bilmiyordum. Böyle ödeme yapmak olağanüstü bir şey. Bu akşam benimle yemek yer misin? Senin fikrini almak istediğim bazı konular var.
Ne yazık ki bu gece meşgulüm. Yarın olmaz mı Will? Neden öyleye bizim merkezimiz olan dinlenen buluta gelmiyorsun?
Mükemmel, çok memnun oldum. Ben...
Strano'nun sözünü kesti. Ha Will, Filo'ya verilen emri iptal ettir ve gemileri kuzeye yollama.
Longstaff kaşlarını çattı. Fakat o şeytanlar bizim anlaşmamızı çiğnediler, öyle değil mi?
Bunu Manchu İmparator yaptı. Fakat bu tayfun havası gemileri paralamanın sırası değil. Tekneler elinin altında olsun.
Longstaff biraz enfiye çekip süslü yeleğinin kırmalarını süpürdü. Amiralin havayı aldırdığı yok. Ama sen öyle diyorsan... Kuzeye gitmezsek ne yapacağız? Neyse bunu yarın anlatırsın. Ha, diğer hareketine de çok memnun oldum.
Longstaff memnun memnun uzaklaştı. Rob bununla ne demek istedi diye sordu.
Bilmem, herhalde gümüşü kastetti.
Dinle Rob, yarın kendisini sen karşılayacaksın. Ona ne yapacağını söylersin. Bogyu kalesini alsın, sonra kantona saldırsın. Hemen. Kantonu sarıp 6 milyon gümüş istesin. Rüzgar dönünce de kuzeye iner.
Fakat o seninle konuşmak istiyor.
Gümüşü gördü artık. Kendisini küçük parmağında oynatabilirsin.